Ayrım 7. Seks neden keyiflidir? Jared Diamond, sayfa 58. Bu noktada bütün bu örneklerin erkeklerin normal süt salgılaması olasılığıyla ilgisiz olduğunu düşünmeye başlayabilirsiniz. Ne de olsa bu örneklerin tümünde hormon enjeksiyonu ya da ameliyat gibi tıbbi müdahaleler görülüyor. Ama yüksek teknoloji ürünü tıbbi usuller olmadan da yersiz süt salgılanması görülebiliyor. Meme uçlarının yalnızca mekanik olarak uyarılması, aralarında insanların da yer aldığı pek çok türün bakire dişilerinde süt salgılanmasını sağlamaya yetiyor. Mekanik uyarma meme uçlarını merkezi sinir sistemi üzerinden hormon salgılayan bezlere bağlayan sinir refleksleri aracılığıyla hormon salgılatmanın doğal bir yoludur. Söz gelimi cinsel olgunluğa ulaşmış ama bakire olan keseli dişi hayvan yalnızca başka bir annenin yavrusunu göğsünde besleyerek süt salgılamaya başlayabilir. Bakire dişi keçilerin sağılması süt salgılamalarına yetiyor. Bu ilki erkeklere de uygulanabilir. Çünkü meme uçlarının elle uyarılması süt salgılamayan kadınlarda olduğu kadar erkeklerde de prolaktin düzeyinin yükselmesine yol açıyor. Yeni yetme erkek çocuklarda da elle meme ucunun uyarılması sonucunda süt salgılanması görünebiliyor. Benim bu olguya ilişkin insanlarda gördüğüm en hoş örnek, sevgili Abby başlıklı çok popüler bir gazete sütununa gelen bir mektuptan alınmıştır. Yeni doğmuş bir bebeği evlat edinmek üzere olan bekar bir kadın bebeği emzirmek istemiş ve Abby'ye hormon almasının işe yarayıp yaramayacağını sormuştu. Abby ona şu yanıtı verdi: "Saçma, her tarafının kullanmasından başka işe yaramaz." Bunun üzerine öfkeye kapılan pek çok okur sütuna mektup yazıp benzer şartlar altında bebeği sürekli göğsüne dayayarak emzirmeyi başaran kadınlardan söz etti. Doktorların ve süt emzirme süt uzmanlarının yakın zamanlarda edindikleri deneyimler, evlat edinen annelerin 3 ya da 4 hafta içinde süt salgılamaya başlayabileceklerini gösteriyor. Evlat edinecek anne adaylarına biyolojik annenin beklenen doğum tarihinin bir ay öncesinden itibaren birkaç saatte bir emme eylemini taklit edecek bir göğüs pompası kullanmaya başlamaları öneriliyor. Modern göğüs pompalarının geliştirilmesinden çok uzun süre önce bile göğüse köpek yavrusu ya da insan bebeği konularak aynı sonuca ulaşılmaktaydı. Bu hazırlık öncelikle geleneksel toplumlarda hamile kadının hastalıklı olduğu ve annesinin kızının süt verememesi olasılığına karşı onun yerine süt vermesinin gerekebileceği durumlarda görülmekteydi. Kaydedilmiş örnekler arasında 71 yaşındaki büyük anneler ve eski ahitte Rut'un kayınvalidesi Naomi yer alıyor. Buna inanmıyorsanız kutsal kitabı açıp Rut kitabına 4.16 bakabilirsiniz. Şiddetli açlıktan sonra iyileşmekte olan erkeklerde yaygın olarak göğüs gelişimi ve ender olarak da kendiliğinden süt salgılandığı görülmektedir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra toplama kamplarından kurtarılan savaş tutuklularında bu tür binlerce örnek kaydedildi. Bir gözlemci yalnızca bir Japon savaş esiri kampından kurtulanlar arasında 500 vaka kaydetmişti. Açlık hormon üreten bezlerin yanı sıra bu hormonları yok eden karaciğerin işlevini de engelliyor olabilir. Normal beslenmeye dönüldüğünde bezler karaciğerden çok daha çabuk eski haline dönüyor ve bu durumda hormon düzeylerinde patlama görülüyor. Burada da kutsal kitaba bakarak eski ahit patriklerinin modern fizyologlara öncülük ettiklerini görebilirsiniz. Eyüp 21.24. İyi beslenen bir adam için şöyle der: "Göğüsleri sütle dolu." Başka açılardan tamamen normal olan, normal er bezleri bulunan ve dişileri dölleyebildikleri kanıtlanan erkek keçilerin kendiliklerinden meme geliştirip süt salgılamaya başlayarak sahiplerini şaşırttıkları uzun zamandır bilinir. Erkek keçinin sütünün bileşimi dişi keçi sütüyle aynıdır. Yalnızca yağ ve protein içeriği açısından daha zengindir. Kendiliğinden süt salgılama tutsak bir maymunda da görülmüştür. Güneydoğu Asya'da yaşayan güdük kuyruklu bir şebekti bu. Yabani hayvan türlerinin erkeklerinde kendiliğinden süt salgılama vakası en nihayet 1994'te Malezya ile yakınlarındaki adalarda bulunan Diak meyve yarasasında görüldü. Canlı olarak ele geçirilen 11 yetişkin erkekte elle sıkıldığında süt veren işlevsel meme bezleri bulunduğu görüldü. Erkeklerin meme bezlerinin bazılarının sütten şişmiş olması emilmediklerini ve sonuçta sütün biriktiğini gösteriyordu. Ama diğerleri emilmiş olabilirdi. Çünkü süt üreten dişilerdeki gibi daha az şişkin ama hala işlevsel bezleri vardı. Farklı yer ve mevsimlerde yakalanan 3 Diak meyve yarasası örnek grubu arasından ikisi süt salgılayan erkekler, süt salgılayan dişiler ve gebe dişiler içeriyordu. Ama 3. örnekte her iki cinsiyetten yetişkinler üreme açısından faal değildi. Bu durum Diak meyve yarasalarında doğal üreme çevriminin bir parçası olarak dişiler kadar erkeklerin de süt salgılayabileceğini düşündürüyor. Er bezlerinin üzerinde gerçekleştirilen mikroskobik incelemelerde süt salgılayan erkeklerde normal sperma gelişimi görüldü. Kısacası normalde yalnızca annelerin süt salgılayıp babaların salgılayamamalarına karşın en azından bazı memeli türlerinde erkekler gerekli anatomik donanıma, fizyolojik potansiyele ve hormon alıcılarına sahiptir. Gerek hormon gerekse hormon salgılanmasını sağlayabilecek diğer maddeler verilen erkeklerde göğüs gelişimi ve bir miktar süt salgılanması görülebilir. Görünüşte normal olmalarına karşın bebek emziren yetişkin erkeklere ilişkin pek çok duyum var. Bu tür erkeklerden birinin sütü incelendiğinde anne sütüne yakın düzeylerde süt şekeri, protein ve elektrolitler salgıladığı görüldü. Bütün bu olgular erkeklerde süt salgılanmasının kolaylıkla gelişmiş olabileceğini düşündürüyor. Belki de bunun için daha çok hormon ifrazatına ya da hormonların parçalanmasının azaltılmasına yol açacak birkaç mutasyon geçirilmesi yeterli olacaktır. Evrimin erkekleri bu fizyolojik potansiyeli normal şartlar altında kullanmayacak şekilde tasarladığı anlaşılıyor. Bilgisayar terminolojisini kullanırsak en azından bazı erkeklerin gerekli donanıma sahip oldukları söylenebilir. Yalnızca doğal seçim bizi bu donanımı kullanacak şekilde programlamamış. Peki ama neden? Nedeni anlamak için bu bölüm boyunca yararlandığımız fizyolojik mantıktan ayrılıp ikinci bölümde kullandığımız evrimsel mantığa dönmeliyiz. Evrimsel cinsiyetler savaşının tüm memeli türlerinin yaklaşık %90'ında yavruların bakımını tek başına annenin sağlaması sonucuna ulaştığını hatırlayacaksınız. Yavruların babanın bakımı olmadan da hayatta kalabildikleri türlerde erkeklerin süt salgılamasının hiç söz konusu olmadığı çok açık. Bu türlerde erkeklerin süt salgılamalarının gerekmemesinin yanı sıra yiyecek getirmeleri, aile mıntıkasını gözetmeleri, yavrularını korumaları ya da eğitmeleri ya da yavruları için başka bir şey yapmaları da gerekmiyor. Erkeğin en basit genetik çıkarları gebe bırakacak yeni dişiler seçmekten geçiyor. Yavrularını emzirmesini ya da yavrularına başka şekillerde bakmasını sağlayacak bir mutasyon taşıyan soylu bir erkek süt üretimini atlayıp daha çok yavru üretecek duruma gelen bencil normal erkekler karşısında yenik düşecektir. Erkeğin süt salgılaması ancak memeli türlerinin erkeğin ebeveyn bakımı sunması gereken %10'luk bölümü için söz konusu edilebilir. Bu azınlıktaki türler arasında aslanlar, kurtlar, gibonlar, ipek maymunlar ve bir de insanlar yer alıyor. Ama erkeğin ebeveynlik yapmasının gerektiği türlerde bile süt üretimi babanın yapabileceği en değerli katkı olmak zorunda değil. Büyük bir aslanın yapması gereken şey yavrularını öldürmeye niyetli sırtlanları ya da diğer büyük hayvanları kaçırmaktır. Evde oturup düşmanlar içeri sızmaya çalışırken yavruları emzirmek yerine, ki bunu dişi aslan gayet iyi yapabilir, bölgesinde devriyeye çıkmalıdır. Baba kurdun yapabileceği en önemli katkı mağarasından ayrılarak avlanmak ve anne kurda et getirerek eti süte dönüştürme işini ona bırakmaktır. Baba Gibbon'un yapabileceği en iyi şey yavrularını kaçırabilecek pitonlara ve kartallara karşı dikkat kesilmek ve eşiyle yavrularının beslendiği meyve ağaçlarından diğer Gibbon'ları kovmaktır. Baba İpek Maymunu ise zamanının çoğunu ikiz yavrularını taşıyarak geçirir. Erkeğin süt salgılamasını gereksiz kılan tüm bu mazeretler yine de bazı memeli türlerinde erkeğin süt salgılamasının erkek ve yavruları için avantaj taşıyabileceği olasılığını yok etmiyor. Diyak meyve yarasası böyle bir tür olabilir. Ama erkeğin süt salgılamasının avantaj sağlayacağı memeli türleri olsa bile salgılamanın gerçekleşmesinde evrimsel bağlılık adı verilen olgunun yarattığı sorunlarla karşılaşılacaktır. Evrimsel bağlılığın temelinde yatan fikri insanların ürettiği araçlara benzetme yaparak daha iyi anlayabiliriz. Bir kamyon üreticisi temel kamyon modelinde mobilya, at ya da donmuş gıda nakliyatı gibi farklı ama birbirleriyle bağlantılı amaçlara göre değişiklikler yapabilir. Motoru, frenleri, milleri ya da diğer önemli parçaları neredeyse hiç değiştirmeden yalnızca kamyonun kargo bölümünün temel tasarımında birkaç önemsiz değişiklik yapılarak bu amaçlar gerçekleştirilebilir. Aynı şekilde uçak imalatçısı küçük değişiklikler yaparak uçağın normal yolcu, paraşütçü ya da kargo taşınmasında kullanılmasını sağlayabilir. Ama bir kamyonu uçağa dönüştürmek mantıklı değildir. Çünkü kamyon pek çok açıdan kamyonluğa adanmıştır. Ağır bir karoseri, dizel motoru, fren sistemleri, miller ve benzerleri gibi. Uçak yapmak için işe kamyon üretmekle başlayıp sonradan kamyonu değiştirmeyiz. En iyisi işe en baştan başlamaktır. Oysa hayvanlar daha en başından itibaren istenen bir yaşam tarzı için en iyi çözümü sunacak bir şekilde tasarlanmamışlardır. Mevcut hayvan topluluklarından evrilerek gelişirler. Yaşam tarzlarındaki evrimsel değişimler farklı ama bağlantılı bir yaşam tarzına uyarlanmış, evrimsel bir tasarımda oluşan küçük değişimlerin birikmesiyle aşamalı olarak gerçekleşir. Belli bir yaşam tarzına uygun uyarlanmaları geçirmiş olan bir hayvan farklı bir yaşam tarzı için gerekli pek çok uyarlanmayı geçiremeyebilir. Ya da ancak çok uzun bir zaman içinde geçirebilir. Söz gelimi canlı yavrular doğuran dişi bir memeli, döllenmeden itibaren bir gün içinde yalnızca embriyonu dışarıya atarak kuş benzeri yumurtlayan bir türe evrilemez. Bu nedenle yumurta sarısının ve yumurta kabuğunun yumurtlamaya yönelik diğer kuş bağlılıklarının sentezi için kuş benzeri mekanizmalar geliştirmesi gerekir. Sıcakkanlı omurgalıların iki ana sınıfı olan kuşlarda ve memelilerde erkeğin ebeveyn olarak yavrulara bakmasının kuşlarda kural, memelilerde ise istisna olduğunu bir kez daha hatırlayalım. Bu farklılık içsel olarak döllenmiş bir yumurtaya bundan sonra ne olacağı sorusu karşısında kuşlarla memelilerin farklı çözümler geliştirdikleri uzun evrimsel geçmişlerinden kaynaklanıyor. Bu çözümlerden her biri kuşlarla memeliler arasında farklılık gösteren ve şu anda tüm modern kuşlarla memelilerin sıkı sıkıya bağlanmış bulunduğu farklı uyarlanma dizileri gerektirmiş. Kuşların çözümü dişinin döllenmiş yumurtayı sert bir kabuğun içinde yumurta sarısıyla birlikte ambalajlanmış olarak bir embriyologdan başka kimsenin kuş olduğunu anlayamayacağı kadar gelişmemiş ve tamamen çaresiz durumda hızla dışarı atmasıdır. Embriyonun annenin içindeki gelişimi döllenme anından dışarı atılma anına yalnızca bir ya da birkaç gün sürer. Bu kısa içsel gelişimin ardından annenin bedeninin dışında geçirilen çok daha uzun bir gelişim dönemi gelir. Yumurta çatlayana dek 80 güne dek uzayabilen kuluçka süresi ve kuluçkadan çıkan yavru uçacak hale gelene kadar 240 güne ulaşabilen besleme ve bakım süresi. Yumurtlama olduktan sonra yavrunun gelişiminde yalnızca annesinin yardımını gerektirecek hiçbir durum yoktur. Anne gibi baba da yumurtayı üstüne oturarak sıcak tutabilir. Çoğu kuş türünde yavrular yumurtadan çıktıktan sonra ebeveynleriyle aynı besinleri yer ve anne gibi baba da yiyecek toplayarak yuvaya getirebilir. Çoğu kuş türünde yuvanın, yumurtanın ve yavrunun bakımı için her iki ebeveyne de gereksinim vardır. Tek bir ebeveynin bakımının yeterli olacağı kuş türlerinde ikinci bölümde tartışılan nedenlerden dolayı bu ebeveyn babadan çok anne olacaktır. Dişinin döllenmiş yumurtadaki zorunlu içsel yatırımının daha yüksek olması, yavrulara bakımın erkeklerde çok daha fazla fırsatın kaçırılmasına yol açması ve içsel döllenme nedeniyle erkeğin babalığından emin olamaması. Ama tüm kuş türlerinde dişinin zorunlu içsel yatırımı memeli türlere göre daha azdır. Çünkü gelişmekte olan genç kuş en az gelişmiş haldeki yeni doğmuş memeliye göre bile gelişimin çok daha erken bir evresinde doğurulmuştur. Yani yumurtlanmıştır. Anne bedeninin dışındaki gelişim döneminin, kuramsal olarak anne ile babanın görevleri paylaşabilecekleri dönem, anne bedeninin içindeki gelişim dönemine oranlı kuşlarda memelilere göre çok daha yüksektir. Hiçbir anne kuşta gebelik yumurtanın oluştuğu dönem, insan gebeliğinde olduğu gibi 9 aya ya da hatta memelilerde en kısa gebelik dönemi olan 12 güne ulaşamaz. Dolayısıyla erkeklerin blöf yaparak kendileri zina yaparken dişi kuşları yavruya bakmaya zorlamaları dişi memelilerdeki kadar kolay değildir. Bu kuşların içgüdüsel davranışlarının ötesinde anatomi ve fizyolojilerinin evrimsel programında da bazı sonuçlar yaratmıştır. Yavrularını kursaklarından süt salgılayarak besleyen güvercinlerde hem anne hem de baba süt salgılayacak şekilde evrilmişlerdir. İki ebeveynli bakım kuşlarda kuraldır ve tek ebeveyn bakımının görüldüğü kuş türlerinde bu işi genellikle annenin yapmasına karşın bazı kuş türlerinde yavruya baba bakar. Bu memelilerde eşi görülmemiş bir gelişmedir. Babanın yavruya bakması yalnızca cinsel rolün tersine döndüğü çok erkekli kuş türlerinde değil, aralarında deve kuşu, emu ve tinamunun da bulunduğu başka kuş türlerinde de görülür. İç döllenmenin ve bunu izleyen embriyon gelişiminin sunduğu sorunlara kuşların getirdiği çözüm uzmanlaşmış bir anatomi ve fizyoloji içerir. Bir parçası albümin, yumurta beyazı proteini salgılayan, bir parçası iç ve dış kabuk zarlarını oluşturan ve diğer bir parçası da yumurta kabuğunun kendisini yapan yumurta geçidi erkek kuşlarda değil, dişi kuşlarda bulunur. Hormonların düzenlediği bütün bu yapılar ve metabolizma mekanizmaları evrimsel bağlılık anlamına gelir. Kuşlar uzun süredir bu yolda evrim geçiriyor olmalılar. Çünkü kuşların yumurta oluşturma mekanizmalarının büyük bölümünü miras aldıkları eski sürüngenlerde yumurtlama yaygındı. Ünlü Archaeopteryx gibi artık sürüngenlikten çıkıp belirgin şekilde kuş olan yaratıklar fosil kalıntılarında 150 milyon yıl önce ortaya çıktı. Archaeopteryx üreme biyolojisini bilmiyoruz ama bir yuva ve yumurtalar üzerinde gömülü olarak bulunmuş 80 milyon yıl öncesinden kalma bir dinozor fosili kuşların yuvalama davranışlarını ve yumurtlama özelliklerini sürüngen atalarından aldıklarını düşündürüyor. Modern kuş türleri ekolojileri ve yaşam tarzları açısından havada uçanlardan karada koşanlara ve denize dalanlara, küçük sinek kuşlarından soyu tükenmiş dev fil kuşlarına ve Antarktika dışında yuvalayan penguenlerden tropik yağmur ormanlarında üreyen tukanlara dek büyük farklılıklar gösterirler. Yaşam tarzlarındaki bu farklılıklara karşın yaşayan tüm kuş türleri iç döllenmeye, yumurtlamaya, kuluçkaya yatmaya ve kuş üreme biyolojisinin diğer ayırıcı özelliklerine bağlılıklarını türler arasındaki birkaç önemsiz varyasyonla sürdürmüşlerdir. Bunun en önemli istisnaları Avustralya ve Pasifik adalarının çalılık hindileridir. Yumurtalarını beden ısısı yerine fermantasyon ısısı, volkanik ısı ya da güneş ısısı gibi harici ısı kaynaklarıyla kuluçkaya yatırırlar. En baştan bir kuş tasarlıyor olsaydık, kuşlar gibi uçan ama gebe kalarak canlı doğum yaparak üreyen ve süt salgılayan yarasalardaki gibi daha iyi ama tamamen farklı bir üreme stratejisi bulabilirdik. Yarasa çözümünün erdemleri ne olursa olsun, kendi çözümlerine bağlılıklarını sürdüren kuşlarda bu çok sayıda önemli değişim geçirilmesini gerektirecekti. 7. ayrımın sonu. Sayfa 66.